Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda Arter Sergi Koordinatörü Başak Doğa Temür var. Hoş geldin Başak.
Merhaba, hoş bulduk.
Teşekkürler katıldığın için. Bir dinleyicimiz de olarak diyeyim o zaman, biraz seni tanımakla başlayalım. Nasıl başladın, ne okudun, Arter'e olan, Arter'e kadarki süreçte neler yaptın? Biraz özetlersen.
Tabii ki memnuniyetle. Ben sinema televizyon okudum. 1995 yılında bitirdim lisans eğitimimi. Sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı master yaptım. O sırada da 4 yıl boyunca asistanlık yaptım orada. Sonra ya yüksek lisans yaparken aslında bu işte güncel sanat meselesine hani ayıldım diyeyim. Üniversitede çok yani hani çok az bir şeyim vardı hani erişimim bu tür bir şeye Eskişehir'de. Daha çok sinemayla hani ilgileniyordum. Sonra yüksek lisansta bizimki birazcık böyle interdisipliner bir programdı. Ve işte sanatçılar, küratörler de ders veriyordu. Ve o sayede bir ilgi duydum. Yani aslında üniversitedeyken çok sevdiğim bir hocam vardı. O akademisyendi. Ve işte masasında bir tane şeker kavanozu dururdu falan. Tam böyle ideal tip yani benim için. O yüzden o zaman akademisyen olmak istiyordum. Sonra işte master'da bir hocamız küratördü. Ondan sonra bu sefer onu kendime böyle bir rol model olarak aldım. Yani şey gibi değil hani böyle işte küçüklüğümden beri küratör olmak istiyordum. Hı-hı. Ya da küçüklüğümden beri güncel sanatta olmak istiyordum gibi maalesef hani.
Bunu pek duymadım zaten.
Öyle bir hikayem yok yani hani. Ben duydum bir tane ya.
Ben de duydum bizim programlarda.
Evet, evet sizin oldu. Programlarda. Ondan sonra neyse yani biraz böyle aslında özenme yoluyla başladı. İşte öyle sergileri takip etmeye başladım. İşte İstanbul Bienali. Ne ilk defa gittim, ilk gittiğim bir Bienal, 7. İstanbul Bienali, Yuko Hasegawa'nın küratörlüğünü yaptı. Çok şahaneymiş bu dünya dedim, hani ve bir yerinden girmek istedim. Ondan sonra asistanlık kariyerimi bitirmek istedim. Çünkü yani özel üniversitede asistanlık yapmak birazcık daha şey bir iş yani hani tam zamanlı ve zor ve ağır bir iş. Ondan sonra birazcık yoruldum galiba. O yüzden böyle bir ara alıp işten ayrıldım. İşte o sırada bu yüksek lisanstaki hocamız İstanbul Modern'de çalışmaya başlamıştı. Ondan sonra orada böyle yarı zamanlı bir pozisyon önerdi bana. Ben de oraya gittim çalışmaya başladım filan. İşte 6 ay sonra açılacaktı İstanbul Modern. O dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının başladığı. Ben böyle aldım gidiyorum
evet,
ama.
Evet evet iyi, tamam. İyi gidiyorsun.
2004'ten bahsediyoruz. İşte Avrupa Birliği'ne aday göstereceği sene. Dolayısıyla birazcık ortalığın toparlanması gerekiyor ülkede. Ve hani hızla kültür sanat alanında da hani bazı şeyler yapılması gerekiyor. İşte ben işe ilk girdiğimde 6 ay sonra açılacak bir müze için işe alındım. Sonra başbakan geldi. Ondan sonra işte 3 ay içinde açılması gerekiyor buranın dedi. Ve çok hızlı bir çalışma başladı. Yani çok zor bir süreçti aslında. 7 gün hani böyle sabahtan gece yarısına kadar çalıştığım. Burnumu sürte sürte bir sürü şey öğrendiğim hani ve çok farklı hani alanlarda bir sürü iş yaptığım.
Çünkü bir dönem en oldu. Başından beri.
Evet evet bir de yani benim bir şeyim yoktu oraya gittiğimde hani bir mesleğim olmadığı için işte yani ben işte İngiltere'de küratörlük okudum. Hani bunu yapabilirim değil hani işte görsel iletişim tasarım bölümünde asistandım. Hani teknik işlerden de anlarım hani şundan da anlarım bundan da anlarım böyle bir sürü ortaya karışık hani önüme ne gelirse yaptım aslında. Ve o benim için çok iyi bir eğitim oldu. Ve adaptasyon oldu aslında. Hani ondan sonra bir senenin sonunda oradan ayrıldım. Çünkü yine üniversiteye dönmek istediğimi karar verdim. Tabii böyle yani çok dalgalı hani. Hı-hı. Çünkü bir şekilde birleştiremiyorum aldığım eğitimi. Hani tek bir şeye hani ya da işte bankaya kart başvurusunda bulunduğumda mesleğiniz sorusunu hala cevaplayamıyorum falan. Neyse akademisyen olarak cevaplayabiliyorum. En iyisi ben oraya döneyim dedim. Tam öyle ona niyet etmişken Santral İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2007'de açılan Kültür ve Sanat Merkezi kurulmaya başlanmıştı 2006 yılında. Orada çalışmaya başladım. Ondan sonra bu sefer sergi ekibinin içinde yer aldım. Sergi yapım ekibinin. Ve birazcık daha böyle hani şeyi hissetmeye başladım. Tamam, şimdi bir alana yoğunlaşıyorum galiba. Orada 3 yıl çalıştım. En sonunda işte böyle sergiler koordinatörü noktasında. Ondan sonra 2010 yılında Santral İstanbul artık hani sanat ve sergi faaliyetlerini durdurmaya, yavaşlatarak durdurmaya başladığı için de Arter'de çalışmaya başladım. Öyle şimdi 4 yıldır Arter'deyim.
Başak, ilginç bir şekilde şu an 4 yıldır Arter'desin ama ilginç bir şekilde kariyerinde kurumların hep başlangıç döneminde
evet
yer aldın. Hem İstanbul Modern için, hem Santral için, hem Arter için. Bunun sence hani neticede tabii Türkiye'de olmanın getirdiği bir belki lüks bu.
Avantaj.
Avantaj belki, evet. Avantaj veya bir lüks. Çünkü neticede programı en baştan itibaren planlayabiliyorsun. Senin için bu deneyimin ne, nasıl faydaları oldu? Nasıl avantajları var sence kurumların başında yer almanın? Ve daha sonra neden ayrıldın farklı kurumlardan? Yani kurum özelinde değil ama kendi kurgulayabildiğim bir kurumdan ayrılmak belki daha zordur. Hani daha bir duygusal bağ.
Çok zordu. Mesela Santral İstanbul'dan ayrılmak benim için gerçekten çok zordu. Yani İstanbul Modern'de hani bir sene çalıştım ya, mesela oradan şey yüzünden ayrıldım. Yönsüz kaldığım için aslında, hani o kadar farklı alanda birçok şey yaptım ki hani orada yerimi bulamadım bir türlü gibi hissettim. Hani yetersiz buldum kendimi ondan sonra ve böyle bir yandan da çok yorularak ayrıldım. Genelde öyle oldu, hani ilk 3 işimden çok çok yorularak, böyle burnout olarak ayrıldım. Ama şey, hani Santral İstanbul'dan gerçekten böyle bir talihsizlik sonucu, yani hani oranın hakikaten mecburen kapanması nedeniyle, hani kapanacak olması nedeniyle ayrıldım. Ama şey, çok yani büyük bir tecrübe aslında. Hani hiç böyle bir eğitimi ve tecrübesi olmayan birisi için hani bir kurumun kuruluşunda çalışmak aslında hani bir eğitim gibi. Yani ciddi akademik bir eğitim gibi oluyor.
Tabii. Çünkü alaylı şeye, oluyorsun.
Alaylı oluyorsun. Aslında hani bayağı hani ayan beyan alaylı diyebilirim kendime bu anlamda yani.
Peki bu tarz kurumlarda çalışmak, yani hem kar amacı gütmeyen hem de böyle köklü diyebileceğimiz, farklı bir motivasyon gerektiriyor mu?
Tabii ki gerektiriyor. Tabii ki gerektiriyor. Yani bir kere hani ne bileyim, işte benim mezun olduğum okuldan mezun olanların birçoğu işte reklamcı oldu ya da televizyoncu oldu. Hani hep böyle daha ticari bir sektörde yer aldılar. İşte daha büyük paralar kazandılar. Arabalar, evler aldılar falan. Yani belki hani o anlamdaki bir motivasyon öyle bir işte daha yararlı oluyor. Hani daha farklı, hani maddi olmayan bir motivasyonunuz olduğunda da öbür, yani bu tür hani alanlarda, hani kar amacı gütmeyen kurumlarda daha iyi oluyor galiba.
Sürekliliğin sence şu an, çünkü Arter'de aslında diğerlerine göre daha uzun süredir Arter'desin ve hem başlangıcına itibaren oradaydın ve Santral'de de Emre Baykal'la
evet,
beraber
evet,
ekipsiniz. Tabii. Şimdi Arter'de de ekipsiniz, uzun süredir beraber çalışıyorsunuz. Sürekliliğin sence bu anlamda size kattığı, programa, kurumlara kattığı şeyler nelerdir? Çünkü Türkiye'de pek çok kurumda da insanlar çok yer değiştiriyor aslında.
Evet evet. O aslında süreklilik hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Çünkü bir noktada eğer kötü, neden kötü, şu yüzden kötü. Memur olma, memura dönüşme ihtimaliniz çok yüksek. Yani hani ben zaten bunu yapıyorum, takdir ediliyorum. Burada bir pozisyonum var, burada bir title'ım var. Orada artık çok fazla bir şey kalmıyor. Hani mücadele edecek, değil mi, kendini zorlayacak bir şey kalmıyor. Bu bence kötü bir yanı. Hani o rahatlığa kavuşmak, ki hani bunun olma ihtimali çok var her yerde bence, Türkiye'de. Öte yandan ise yani şöyle bir güzelliği var. Şey gibi, yani hani nasıl diyeyim, hakikaten aile olmak gibi. Hani birbirine öyle alışıyorsun ve hani gittikçe birbirini daha iyi tanıyorsun ve tek bir insana dönüşmeye başlıyorsun, ama hani bunun da yine tehlikeleri var aslında. Çünkü fikir olarak hani sürekli birbirini onaylayan, değil mi, hani böyle bir ekip olması, hiç eleştirel bir gözün olmaması da çok fena bir şey yani. O vardır bizde, hani herkes ekip arkadaşını korur. Hani hata yapsa bile ona laf ettirmez. O da bir tehlike, ama biz, yani ben Arter'de özellikle de Emre'yle olan tecrübemde bunu hiç yaşamadım. Bir şekilde hani bir öyle bir uyum oldu galiba. Ama hep şeyim yani, hani acaba ben şimdi çok mu hani bir yerde kaldım? Başka bir şey? Hayır, hayır, ama yani öyle olmak zorunda değil. Değil mi?
Evet. tekrar aynı sorunun devamı olarak aslında aklıma başka bir soru geliyor. Daha önceki bir programlarda da aynen Türkiye'de Arter gibi, Arter'de çalışan birine değil ama yine sorduğumuz bir soruydu. Ona referans vereceğim. Kurumda çalışırken kendi sesini duyabiliyor musun?
Bazen.
Yani biraz daha bağımsız küratör gibi inisiyatif alabiliyor musun?
Evet, yani inisiyatif sadece değil ama neticede kurumun bir kimliği oluşuyor tabii ki. Daha önce sorduğumuz sanırım SALT'ta
evet,
Merve Evren'e sormuştuk. Evet, kendi sesini duyabiliyor musun? Kendi yapmak istediklerine ilgilendiğin alanlarda araştırma yapabiliyor musun? Veya hatırlayabiliyor musun kendini aslında isteklerini, ilgi alanlarını?
Zaman zaman hatırlayabiliyorum ve şimdilik bu yeterli bence. Bizim önceden tasarlanmış bir programımız var aslında. Yani ben şimdi Arter'de mesela küratörlük de yapıyorum hı-hı, zaman zaman hı-hı, ama bir program var ve oradan bir sergi hani seçilip bana deniyor ki işte hı-hı, bunu yapmak ister misin, yapabilir misin? Şu ana kadar olanların tümünde de yavaş yavaş kendi sesimi buldum.
Hı-hı.
Yani bu benim kendi sesimi tam bulamamam kurumdan
sadece
değil aslında.
Kurum, tabii sadece kurum olmak
benim
zorunda
bu
değil.
Alanda hani gelişiyor olmamdan hı-hı, kaynaklanıyor ama Arter'de hakikaten bu mümkün bence.
Belki yine devamı olacak bir soru. Yani yaptığın sergilerde çok farklı küratörlüğünü yaptın. Hani evet, şimdi hızlıca düşününce Matt Cody Show sergisi var. İşte Britanyalı bir sanatçı. Onun evet, işlerinden oluşan bir karma bir sergiydi. Ne bileyim Fatma Bucağan sergisini yapmıştın. Hani hepsinin farklı bir disiplini ya da çalışma pratikleri de farklı. Senin bu sürece adaptasyonun, yani çalışma pratiğin nasıl?
Ben de geçen gün aslında bunu düşündüm. Ya dedim ben bir şeyde uzmanlaşamadım. Hani artık yaşım da 36 oldu. Herhalde ben olamayacağım falan diye düşündüm yani. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Arter'de. Ona söyledim. Ya dedim ben acaba yine böyle yeni medya küratörlüğüne mi hani dönsem? Çünkü işte sonuçta okuduğum hani hı-hı, akademik eğitim aldığım alan ona daha yakın. Orada kendimi biraz daha güvende hissediyorum. O da dedi ki hani saçmalama bak yine hani başa döndün. Hiç öyle bir şey yok. Biraz da hani alanında gerekliliği bu. Ben kendimi bu anlamda çok şanslı buluyorum. Çünkü benim uzmanlığım aslında işte hareketli görüntü ve görüntü üstüne. Hani sinema, işte fotoğraf, film, video vesaire. Hani orada kendimi daha yetkin hissediyorum. Ama bu kadar farklı bir hani şeyde hani böyle geniş bir skalada farklı sanatçılarla çalışmak bana çok fazla şey imkanı tanıdı yani hani kendi kendime eğitme imkanı tanıdı.
O zaman isterseniz Başak'ın bizim için seçtiği şarkıya geçelim. Biz de bir ara vermiş oluruz. John Lennon'dan dinliyoruz Imagine.
Imagine no possessions.
güncellemede Başak'la beraberiz. Başak Doğa Timur. Başak, bu şarkıyı neden seçtin?
Ya böyle dün gece şarkıyı daha önceden düşünmedim. Siz bana çok önceden söylemenize rağmen. Dün gece böyle düşünürken ya sürekli böyle hani bu aralar Imagine'le uyanıyorum aslında. Ve hani bu şu anda dünyanın içinde bulunduğu ortamda bu bana böyle bir iyi geliyor yani hani. Bir şeyleri hatırlatıyor tekrar unuttuğum. Çünkü o kadar karışık ki şu anda ortalık ve çok hassas bir dönemden geçiyoruz aslında insanlık olarak. Ve her an provoke olabiliriz hepimiz. Biz bile yani hani güncel sanat ortamında her zaman politik olarak hani değil mi doğru olmaya çalışan.
Durmaya çalışan evet.
Öyle durmaya çalışan insanlar olarak hani böyle o şeyi hissediyorum hani içime böyle birden bir öfke gelebilir diye çok korkuyorum. Ve o yüzden hani John Lennon bana sürekli onu hatırlatıyor çok. Da zamansız bir şarkı. Aslında ben böyle 21. yüzyılla ilgili heyecanlarımdan bahsetmek istiyordum size. Beastie Boys'dan Intergalactic diye bir şarkı çalacaktım, hı hı, ama galiba hani o değil şu andaki asıl derdim.
Biraz belki alakası bir şey olacak ama kısa film çektiğin bir dönem var tabii. Herhalde okulla da bağlantılı.
Evet, evet.
Hani aslında şu anda da üretimsel anlamda başka bir tarafındasın işin. Evet. Arada tekrar döneyim ya da böyle hani o tarafa özleneyim, üretimin diğer tarafına geçeyim dediğin oluyor mu?
Olmuyor.
Heyecanlandırdığı böyle.
Heyecanlandırıyor. Şu yüzden heyecanlandırıyor aslında. O tecrübe yani daha önce işte hani hem sinema televizyon eğitimi almak hem de kısa film çekmiş olmak. Böyle bir hani yapım disiplini kazandırmış bana. Onu anladım. Özellikle de Arter'de çok sayıda hani yeni iş üretimini destekliyoruz ve onun içinde sadece maddi destek olarak değil, aslında ekip olarak hani kendi yetilerimizle bir yerinden tutmaya çalışıyoruz sanatçıların yapım sürecini. O zaman mesela bu kazandığım şey disiplin çok işime yaradı benim ve çok zevk aldım. Mesela Fatma Bucak'la çalışırken, hı hı, işte o iki tane
video işi vardı,
yeni video iş yaptı. Yani müthiş bir böyle hani şey, müthiş bir zevk oldu benim için o. Yani hem ben kendi bilgimi, tecrübemi aktardım. Öyle kullanabildim. Genel olarak aslında o prodüksiyon disiplini sinema televizyon alanından gelen bu alana da çok uygulanabilir bir şey. Yani hani onu birçok sergide tecrübe ettim.
Kesinlikle.
İyi bir şablon oldu o benim için yani hani sergi yapımına uyarladım onu ve öyle kullandım. Ama yeniden film çekmek gibi bir hevesim galiba yok. Hmm. Hani
Başak, yine senin kendini tanımlama sorularına geri döneceğim ama yine başka programlarda da farklı şekilde küratör olarak çalışan bağımsız veya kuruma bağlı kişilere de sorduğumuzda hani farklı tanımları olduğu için küratörlükle ilgili sana da sormak istiyorum. Senin küratörlük tanımın, çünkü kendini neticede meslek olarak değil belki ama küratör pozisyonun sanırım zaten Arter'deki şeyinde bu.
Evet, evet.
Nasıl tanımlıyorsun? Neleri yapman gerektiğine inanıyorsun veya bir küratörün, bugünün güncel sanatla uğraşan bir küratörün neleri yapması gerektiğine inanıyorsun? Yine geçmiş programlara referans vermemiz gerekirse Vasıf Kort'un küratör, post curatorial bir kurum olduğunu söylüyor Salt'ın. Zeynep Öz'ün çok bambaşka bir tanımı vardı kendisi için. Hatta çok müdahil olduğunu söyledi. Sanatçılarla çok yakın çalıştığını söyledi. Senin için nedir?
Benim için yeni keşfetmeye başladığım bir şey. Dolayısıyla ben bulunduğum noktadan şöyle bakıyorum. İşte bir böyle daha büyük, gerçek, havalı küratörler var. O küratörlerden olabilmek için mesela Deleuze'ü falan çok iyi bilmek gerekiyor. ve böyle çok fazla dipnot vermek gerekiyor yazılarda. Bu yazı işi çok önemli. Yani biraz da aslında kendimi anlatmak için böyle konuşuyorum. Ciddiyetsizliğimden değil yani. Hani lütfen kimse öyle anlamasın. Ona müthiş bir saygı duyuyorum. O galiba biraz daha böyle akademik bir küratöryel yaklaşım. Ben maalesef hani o kulvarda oynayamayacağımı düşünüyorum. Çünkü öyle bir teorik...
Sanat tarihçi oluyorlar zaten.
Tabii. Öyle bir teorik altyapım yok. Hani bunu da hiçbir şekilde saklamayacağım. Ama ben de mesela böyle hem iş tecrübesi hem de işte okuduğum yani aldığım akademik eğitimi nasıl hani acaba evirip çevirip bunu oturtabilirim diye düşünüp iyi bir oyun kurucu olduğumu düşünüyorum. Yani bir sergi yapmak aslında hani ciddi bir takım işi. O bakımdan hani o öyle bir küratöryel pozisyonum var bence benim. İyi bir şeyim, nasıl denir? İyi bir yoldaş olabiliyorum küratör olarak sanatçıya. Önce arkadaş olmayı tercih ediyorum. Çünkü bence hani bu böyle çok değil mi? Çok kişisel bir şey aslında. Bir sanatçının sergi yapması, iş üretmesi filan.
Dolayısıyla Zeynep de böyle bir şey söylemişti sanırım, değil mi?
Böyle mesela samimiyet orada benim için çok önemli. Yani en yakın arkadaş olmak zorunda değiliz ve bu ilişki devam etmek zorunda değil sergiden sonra. Ama hani öncelikle o samimiyeti kurmayı çok önemsiyorum. Ve aslında daha çok İngilizce bir kelime kullanacağım ama Türkçesini düşünüyorum. Facilitator olmak üstüne hani çalışıyorum.
Yani imkan sağlayan.
İmkan sağlayan işte ne bileyim mesela çünkü hani değil mi film yapımında da öyledir.
Biz de Saha Derneği için aynı şekilde kullanıyoruz evet, aslında. Bir fiil belki prodüksiyonun içinde veya konuya müdahale veya değil. Seninkinde öyle anlıyorum ama bir imkan sağlamak, bir destekçi olmak evet, evet. Bir şekilde olmasını sağlamak.
Bir de güncel sanat alanında üretilen birçok iş için yani şey gibi bir şey değil bu. Hani işte resmimi, kanvasımı aldım, boyalarımı aldım, stüdyoma kapandım, yapıyorum. Öyle bir şey değil. Çoğunlukla bunlar hani büyük yapımlar ve büyük emekler gerektiriyor. Ayrıca bilgi gerektiriyor ve bunların hepsini sanatçı bilmek zorunda değil yani. Ve o anlamda hani o tür teknik, matematik problemleri çözen biri olmak istiyorum. Sergiyi kurgularken de yine böyle bir hani şey işte tamam sen işlerini yaptın. Serginin kurgusu bana ait değil. Yani böyle hiyerarşi meselesini yok etmeyi önemsiyorum. Yani hani kimse kimsenin üstünde olmamalı. O yolda birlikte yürüyoruz ve işte karşılıklı düşünerek bir şey çıkarıyoruz. Bir anlatı oluşturuyoruz. Bunu önemsiyorum. Yani bir de aslında şunu önemsiyorum sergi yaparken. İnsanların bütünlüklü olarak hani bir anlam çıkarabileceği bir kurgu yaratmayı önemsiyorum. Yani böyle hani naratif diyelim. Hı-hı. Onu karşılayacak kelime galiba o.
Öyle burada bir da şey. Belki film.
Evet bu mesela olabilir. Bana çok zevkli geliyor. Hani orada aslında ben kendi sesimi bulduğumu hissetmeye başlıyorum. Hani bir anlatı gibi kurgulandığında sergi. Hani.
Sanatçılarla çalışma şeklinden de bahsetmişken birlikte çalışmaktan zevk aldığın kim var? Aynen. Ya da örnek aldığın diye bunu da soruyoruz arada.
Ben ama diğerlerine ayıp olur. Tamam.
Yok küratör olarak küratör belki olarak model evet. olarak aldın. Yani Türkiye'den ama zorunda da değil. Evet. Hani bu belki tanımadığın biri bile olabilir. Sen onu düşünürken başka bir soru
tamam,
sorayım.
Tamam.
Program sonunda onu belki alırız. Tamam. Ani oldu. Neticede küratör olarak aslında şu anda bahsettiğim bu en üst demeyeyim ama neticede yıldız küratörler evet. Şu an mimarların da aynı şekilde bir grubu var. Böyle kariyer yapan bankacı gibi işte. O ülkeden o ülkeye sürekli seyahat eden bir küratör modeli var gerçekten. Böyle olmayı anladığım kadarıyla istemiyorsun. Böyle bir şeyin var mı? Uluslararası sergiler yapmak gibi bir isteğin gelecek için planın var mı?
Yok, hayır. Ya, uluslararası sergiler yapmak gibi bir isteğim tabii ki var. Ama hani o star küratörlerden olmak gibi bir amacım yok. Hani.
Peki burada hani kendin bağımsız bir şekilde yapmayı düşündüğün bir sergi projesi olabilir mi bu?
Tabii olabilir. Hı. Yani öyle şeyler var.
Çünkü bir taraftan da neticede kurumda çalışmanın getirdiği hem dezavantajlar var bir taraftan da avantajlar. Belki büyük ihtimalle şey yapmak zorunda değilsin. Hani kaynağı yaratan kişi evet, olmak evet, zorunda evet. değilsin.
Bence o büyük bir avantaj yani. Hani
ki bahsettiğimiz o grupta küratörlerin belki en büyük avantajı ve şeyi bunu yapabiliyor olmaları evet. diye düşünüyorum. Sen de onu yapmak istemiyorsun anladım. Zaten evet. ticari bir işte yapmak istememişsin.
Evet evet yok yok yapmak istemiyorum.
Şu anda da ama destek verdiğin böyle işte sergisine yardım ettiğin genç sanatçılar vesaire var dışarıda Artvin'in dışında sanırım.
Evet evet birazcık küçük oluyor. Küçük. Evet, evet o bence çok yani hani zevkli bir şey zaten. Ama çok yani şu ana kadar çalıştığım sanatçıların tümüyle çalışmaktan çok büyük bir zevk aldım. Ama mesela Nevin Aladağ'la şu anda da devam eden çok böyle yakın bir arkadaşlığımız var. Hani onu söylemeden geçemeyeceğim. Yani çalışırken gerçekten eğlenmeyi hani ve samimiyetle çalışmayı ondan öğrendim. Gerçekten yani.
Ve çok da disiplinlidir değil mi?
Ve çok da disiplinli yani çok çok ilginç geldi bana mesela. Hani eğer disiplinliysen çok ciddi olman gerekir. İşte çalışırken eğlenemezsin. Hani biraz zevk alabilirsin yaptığın işten ama eğlenceyi içermez. Hayır. Hani tam da bu aslında. Hani madem biz bu işi yapıyoruz, değil mi? Hani herkes şey diyor, der ya hani işte size de oluyordur. Ay ne kadar zevkli bir işin var. Hani
tabii sanatla ilgili olunca.
Yani sanat kelimesi geçtiğinde ay ne kadar zevkli bir işin var. Hadi ya bir de bana sor gibi oluyor o. Ama yani hani bunu yavaş yavaş öğreniyorum ve bunu da çok önemsiyorum bence hani. Herkesin biraz.
Zaten bizim yani sanatla ilgili bir iş yapan insanın hakikaten motivasyonu gerçekten yapmak istiyor
evet,
olması.
Evet, evet.
Tabii. O zaman bu senin sözlerine kapatalım ya da eklemek tamam. istediğim bir şey varsa.
Yok,
biri var mı? Aklına gelen örnek aldığım biri diye sormuştuk çünkü.
Nevin söyledi sonunda, ama söyledi. Bir de.
Tamam, o küratör kimdi üniversitedeki?
Aa tabii ki. Ya ben evet hızlı hızlı geçtim. Fulya Erdemci'ydi bizim hocamız ve yani bu alana hani aslında girmemi sağlayan, yönlendiren.
Teşekkür ediyoruz
ben
katıldığın
için. Ben de çok
için.
Teşekkür
Keyifli
ederim.
Keyifli bir sohbet oldu.
Çok teşekkürler
aynen
Başak.
Öyle.
Haftaya güncelleme programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41